Herkese merhabalar. Paraşütlü Öğretim Bandı'nın 24. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren.
Ben Dandaç.
Bugünkü konuğumuz Ceyhun Akgül. Vispera'nın kurucu ortağı ve CTO'su. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
Ne demek. Önce Vispera'yı kısaca anlatabilir misin? Ne iş yapar? Tabii ürün ki. Nedir vesaire?
Biz Vispera'yı 5 sene önce kurduk. Vispera resim tanıma teknolojisi geliştiren bir firma. Çok kısa bir yanıtı ne yaptığımızın resimleri verilere dönüştürmek. Bunu da perakende ve perakende firmalarına ürün sağlayan üretici, dağıtıcı firmaları sunuyoruz. Bir örnek vermek gerekirse müşterilerimiz Migros, Carrefour gibi perakende firmalarıyla işte Unilever, Procter & Gamble, Coca-Cola gibi üretici, dağıtıcı firmalar. Bu firmaların gereksinimi mükemmel mağazalar işletmek. Yani bunun da temelleri var. Ne olacak? Mağazada her zaman ürünleri bulunacak. Mağazadaki ürünleri kendi arzu ettikleri şekilde sergilenecekler. Buna hatta planogram deniliyor. Rafın düzenli bir şekilde olması. Bu her firmanın ayrı bir standardı var burada. Bunun dışında işte raf dışı alanlarda teşhir adaları var. Bunlar çok değerli alanlar, ticari alanlar. Bunların düzgün bir şekilde tutulması gibi bu mükemmel mağaza dediğimiz kavrama hizmet eden bir takım yöntemleri var. Buna da perakende uygulama ya da İngilizce retail execution deniyor. Bu işlerin çoğu görsel kontrol gerektiriyor. Yani klasik olarak firmalar bunları işte gözle oradaki personellerine ya da bir takım third partilere vererek kontrol ederken biz devreye giriyoruz ve diyoruz ki bunlar aslında resim tanımayla, resim anlamayla yapılabilecek konular. Siz sadece fotoğraf çekin. O fotoğrafları biz işleyen, o fotoğraflardan işte ürün var mı yok mu, ne kadarı var, ne kadarı yok, raf boyu nedir, işte planogram uyumluluğu var mı, hatta derinine girip işte A ürünüyle B ürünü işte rafın 3. katında işte sol tarafında sergilendi mi, işte belli bir marka bloğu var mı gibi metrikleri çıkaran bir teknolojimiz var. Bu anlamda işte baştan sona veri toplama, yani mobil uygulama ya da sabit kamerayla veri toplamadan işlemeye ve daha sonra bunu da anlamlı bir şekilde müşteriye sunmaya kadar giden bir dizimiz var.
Bunu yapıyoruz. Sizden önce bunu insanlar, yani firmalar gidip hani biri fiziksel olarak o mağazaya gidip, ya şimdi gidiyor da elinde bir defterle veya bir formla neyse sayıyorlar ve giriyorlar değil mi? İşte şundan bu kadar var, doğru yerde değil vesaire filan gibi.
Ya da yapmıyorlardı.
Ya da yapmıyorlardı.
Yani, ya da çok yani biraz
yalan yanlış yapıyorlar.
Ya öyle ya da kısıtlı bir miktarda yapıyor. Ya da işte kendi oradaki elemanının sadece yaptığı şey öyle bir not tutmak değil. Orada işi yapacak. Hı. O yüzden de bir başkası, bir third partilere veriyor. Ama orada da bir zamansallık problemi var. Yani adam işi yapıyor, işte sen oraya gidip hemen ardından sokamıyorsun. İşte sampling problemi var. Yani bugün toplamda 300-350 bin tane perakende satış noktası var bu anlamda. Hani gıda perakendesi diyebileceğimiz alanda Türkiye'de mesela. Yani şimdi buranın her tarafını third party ile kapsamaya çalışmak demek inanılmaz maliyetler. Hı hı. Bizim yaptığımız şey çoğunlukla buraya giden adamlar gittikleri zaman bir de üzerine fotoğraf çeksinler.
Bu third partiler mi yoksa çalışanlar mı?
İkisine de veriyoruz bunu. Hı hı. Yani third party'ye de verebilirsin. Third party'nin yaptığı işi de standartlaştırır bu. Bir de insan kontrolü, insan dediğinde insan yorulan bir şey. Sabahleyin yaptığı bir ziyaret diyoruz buna. Hı. Akşam yaptığı ziyaret aynı değil. Bir de bahsettiğimiz ürün sayısı, mesela Türkiye'de dolaşımda olan soğuk meşrubat kategorisinde 2000 tane farklı SKU var. Yani bunların her birini zaten birisinin doğrulukla şey yapmasına, kayıt altına almasına imkan yok. Ya otomasyonun çok güzel uygulanabileceği bir alan.
Sizin ürün, hani doğru anladıysam şöyle özetleyeyim. Bir mobil uygulamayla ya işte o atıyorum Migros'ta çalışan veya sallıyorum PNG'nin insanı veya üçüncü parti bir firmanın çalışanı gelip telefonuyla resim çekiyor. Sonra size gönderiliyor bu resimler otomatik olarak. Siz orada işliyorsunuz. İşte atıyorum Coca-Cola'dan şu kadar var, bundan bu kadar var gibi veya işte doğru yerde değil gibi siz bir analizini yapıyorsunuz ve o analizi bir raporla işte sizin müşterinize veriyorsunuz.
Müşterimize sunuyoruz. Aynı zamanda her müşterinin kendine has bir ya kendi saha elemanlarını değerlendirme sistemi var, scorecard'ları var. Yani temel prensipleri aynı olmakla birlikte müşteriden müşteriye değişen scorecard'lar bunlar. Bunları onlara göre özelleştirip kendi alışık oldukları scorecard'ları bu veriden itibaren çıkartıyor.
Orayı biraz açabilir misin?
Mesela scorecard deyince bu dediğim perakende uygulama ya da retail execution işinin şeyleri, ürün bulunacak, işte planogram doğru olacak, teşhis sayıları doğru miktarda ve doğru markalarda olacak gibi gibi kriterler var. Ya da işte orada bir takım branding materyaller olacak. İşte posteriydi, bir takım promosyon için yaptıkları bir takım ekstra görsel malzeme olacak vesaire. Yani müşteriden müşteriye ufak tefek değişiklikleri olan, müşterinin tanzim teşhir usulünün yansıtan bir takım kriterler var. Sağ elemanından da beklenti bunları harfiyen yerine getirmesi. Şimdi bunu yaptı mı yapmadı mı, yaptıysa ne kadar iyi yaptı, her birinin bir puanı var her kriterin. Alt alta ekliyorsunuz, işte 100 üzerinden 80 aldı. Ona göre değerlendiriyorsunuz. Bununla noktaları da değerlendirebiliyorsunuz. Mükemmel mağaza, perfect store dediğim ideali ölçümlemeye çalışıyorsunuz. Ölçtüğün zaman da kontrol ediyorsunuz. Klasiktir ya yani. Hı hı. Ölçtüğünü kontrol edebilirsin.
Bu peki sizin müşterilerinize nasıl bir kazanç sağlıyor? Yani ciro mu sağlıyor? Nedir oradaki bakışlar?
Şöyle, bizim değer önerimizi sunarken ilk adreslediğimiz konu ürün bulunurluğunu ideal noktaya getirmek. Çünkü ürün olmadığı zaman, yani müşteri deneyiminin en ABC'si ürünün bulunmasından başlar.
Stokta yoksa alamazsın.
Stokta yoksa alamazsın. Yani direkt bir çok doğrudan bir satış kaybı. Bu tabii koskoca bir supply chain konusu. Yani üretimden, çıktığı yerden paketlemesinden dağıtılmasına ve mağazaya gelmesine kadar konu. Bu aşamaların hepsi sonuna kadar geldi, sonu hariç hep bir işte depodan indir, al, kayıt altında yap. Yani daha kontrollü yerler. Ama rafa çıktığı zaman bu kontrol yok. İşte biz orada devreye giriyoruz. Ve ürün bulunurluğunun iyileşmesi yönünde bir enforcement koyuyoruz. Bu ürün bulunurluğu problemi bir çıkan bir raporda bütün dünyada toplam 600 milyar dolarlık bir problem yılda. Yani ürün bulunurluğundan, ürünün eksik olmasından kaynaklanan ciro kaybı,
kayıp,
600 milyar dolar olarak ölçeklendirilmiş. Tabii bu bizim bir nevi yani adreslediğimiz şeyin büyüklüğünü,
sizin pazarın büyüklüğü.
Sadece bu değil, işte planogram da keza devreye giriyor.
Daha da büyük.
Evet, daha da büyük. öyle umut ediyoruz. Ama yani sinyaller onu gösteriyor. İkinci bir şey de ürünler doğru sergilenecek. Ya da yani hani A'yı alan B'yi de aldı. Hani internette daha rahat metaforlar ama bunların hepsi aslında fiziksel alandan geliyor. Bizim kendi alışveriş deyimizde de öyle. Yani belli ürünleri aldığımızda aslında başkalarını da yanında alıyoruz. Onları yan yana sergilediğinizde mesela bir artı kazanıyorsunuz. Ya da rakibinize göre fiyat avantajınız var. Ona göre konumlamak istiyorsunuz. İşte göz hizası değerli bir alan, orada bulunmak istiyorsunuz. Bunlar yapıldı mı yapılmadı mı, bunların etkisi de direkt ciro ile ilgili. Bu anlamda diğer işleri de birlikte yaptığı varsayımıyla doğru yaptığı, işte tedarik zincirinin her aşaması lean bir şekilde icra edildiğinde son noktada da biz devreye girip satış kaybı yaşamamalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Alternatifi de o anlamda yok. Yani çünkü siz bunu böyle sopayla yapamazsınız. Orada bir kontrol objektif mekanizması olması lazım. Biz buraya doğrulukla ve hızla geliyoruz.
Peki o şeydeki sizin çözümünüzde mobil uygulama var. Yani mobil uygulamayla resmini çekiyorsunuz.
Evet.
Aslında herhangi bir şekilde tabletle olur yani.
Tabii tabii. Aynen.
Peki mesela o mağazalara illaki kameralar vardır içeride. O kameraları kullanabiliyor musunuz? Neden kullanamıyorsunuz?
İyi soru. Şu anda bu sene bizim için bu ürünün mobil versiyonunu sabit kameralı versiyona çevirmek ve buna hazır bir takım firmalara sunmak. Ama dediğim olmuyor. Çünkü o tepe kameraları çözünürlük ve yönelim doğru yerleştirme dediğin, yani onlar bir daha başka amaçla konulmuş.
Güvenlik
kamerası. Güvenlik kamerası olarak konulmuş. Yani bizim rafa doğrudan bakan kameralara ihtiyacımız var.
O da maliyetli
bir çözümümüz var. Maliyet arttırır ama maliyetler doğru yerlere geliyor. Bu sene biz öyle bir o shelf site diye bir ürünümüz var. Adı da o. Korun'da yine aynı şeyler. İşte recognition var ama sunma şeklini bu sabit kameraya çeviriyoruz. Ve dünyada ve Türkiye'de 5-6 yerde bununla ilgili denemeler başlatacağız.
Peki kamera kullanmak başka özelliklerle eklemenizi sağlayacak mı? Yani mesela işte en çok şu saatler arasında satılıyor. Mesela attım yani şu
an. Aynen öyle. Orada gidip de çok, o da yerinde bir soru. Oraya sabit bir kamera koyduğunuz zaman herhangi bir anda hem bir şekilde bir zamanlanmış bir şekilde ölçüm de alabilirsin. Hı-hı. Hem de gerektiği zaman da alabilirsin. Aslında demin anlattığım senaryoyu daha doğrudan icra edecek bir şey. Çünkü ne olacak? Kamera atıyorum 10 dakikada ya da 20 saatte bir ölçüm oluyor. Bir ürün out of stock'a düştü. Hemen personel gidiyor, uyarı gidiyor, gidiyor, güncelliyor. Şey yapıyor. Demin dediğim mobil versiyonunda en azından müşteride böyle bir farkındalık oluyor ki gidip bir sonraki ziyarette adam onu yeniden şey yapsın. Ya da şimdi çoğu zaman ürünü getiren de ürünü yerleştiren farklı ekipler olabiliyor. Yani gitti ürünü yerleştiren gidip fotoğrafı çekip bir stok durumunu raporladığında o merkezi bir sistemle bu sefer diyebilir ki burada bu ürünler yok, buraya bunu sağlayayım gibi mekanizmalar kurulabilir. Ama doğrudan dediğiniz gibi sabit kamera, ama sabit kamera dediğin gibi yine bir şey gerektiriyor, bir yatırım gerektiriyor, dönüşüm gerektiriyor. İşte bunun market ortamı fiziksel bir ortam, yani oraya yerleştireceksin, doğru açıda koyacaksın ve bu işte oradaki kurulacak, maintain edilecek, işte müşterinin de gözüne girmeyecek, sallanmayacak vesaire vesaire gibi
daha zor
konular var, ama oraya da geliyoruz şu anda.
Peki şimdi aslında Vispera'nın bir de Vistek geçmişi var. Yani evet, bu ekip çok uzun senelerdir
image
processing üzerine çalışıyor. Hatta Vistek zamanında belki çok daha böyle hani üretim bantları, güzel bir şey oldu bizim isme de, üretim bantlarında çok spesifik böyle şey örneklerini atlıyorum. Aytil Hoca'nın bahsettiği çürük incir miydi?
Ne? İncir, aflatoksinli incir.
Bir ısıya göre mi, renge göre
şeyle
mi?
Şeyle göre, floresans. Yani normalde şeyde gözde göremeyeceğim bir bakteri birikiyor incirin üzerinde, kuru incirin üzerinde. Ona ancak yakın mor ötesi ışık yolladığında görebiliyorsun.
Onları o zaman bir şey yapıyor, biz tespit edip bir de üfleyerek falan atıyorlar.
Aynen, çok tamam. Yani. Mekanik bir sistem, yani bir şeye bir dökülüyor konveyöre. Yani bir makine o. Ondan sonra serbest düşüş sırasında işte ultraviyole ışıkla aydınlatılıyor alan. Yine özel bir kamerayla o bir pseudo image dediğimiz bir şeye dönüştürülüyor. Yani böyle bir renkli şey, aflatoksin olanlar daha böyle bir mavi yeşilim trak görünüyor o kamerada. İşte onları detect edip o serbest düşüş sırasında tespit edip o hızda varflerle ayırıyordu.
Üfleyip ayırıyordu. Evet. Bu inanılmaz bir sistem yani. Çok
evet. İncirleri ayırıyordu.
İncirleri ayırıyordu.
Çok iyiymiş.
Çok hızlı olması lazım.
Çok hızlı olması
lazım. Yer çekimiyle kapışıyordunuz.
Hız ihtiyacı olan başka bir makine var. O da zeytin makinesi. Zeytini renklerine göre ayırıyor.
Siyah yeşil.
Siyah yeşil. İşte arada hafif kırmızım tırak falan gibi. O da yine pneumatik sistemde.
Yine
çok çok daha hızlıydı onu. Konveyörün hızı. Tam hatırlamıyorum çünkü bayağı zaman oldu şimdi. Neydi, ne kapasite yani. Saatte 10 ton mu ne işlemek gerekiyordu falan filan. Yani 10 tonu işleyebilmek için de o hızlara ulaşmak lazım. Evet.
10 ton milyonlarca zeytin tanesi demek. O çok iyiymiş.
Zeytin bir
ama küçük. Şey, yanlış yönlendirmeyeyim yani. 10 ton da olmayabilir ama tonlu bir şeydi yani.
Şey vardı, internette bir video dolaşıyordu bir ara. Şey, domatesler düşüyor böyle, kırmızı yeşil yeşilleri böyle bir şekilde ayırıyor. Evet, ama zeytin daha fazla.
Zeytin daha çok küçük ürün, bir de yeşil dediğin böyle canlı canlı bir yeşil değil yani, yeşil zeytinin yeşili yani bazen.
Evet, çok yapabiliyor. Ya bayağı hızlı bir şekilde kamera onu görüntülüyor. Ayırt ediyor, bir de üzerine aksiyon alıp üflettiriyor. Ayırıyor yani.
Cam, o zamanlar cam bardak kalite kontrol şeyiyle yaptı. O en zorlarından birisiydi yani.
Neden?
Şimdi saydam ürün bu kolda konveyörün üzerinde hızlara giriyor. Orada da işte saniyede 3 tane geçiyor.
Işıklar yansıyor bir de camdan, evet, kırılıyor
ondan sonra. Orada da bir camın üzerinde, yani bir bardağın üzerinde olabilecek 250 tane farklı çeşitli hata var.
250 mi?
Evet.
Çiziklerin
listesi var. Çiziği var.
Çizik kırık o kadar.
Onu işte onu ayırmak yani farklı farklı hatalar. Hepsinin aynı bir geometrisi falan var. Bazılarını gözle girip arkasını bir şeye tutmadan anlayamıyorsun bile. Ben bu sistemi yaptıktan sonra ben bardak alamaz hale gelmiştim.
Yeter.
Çünkü her şeyi gözüne çarpıyor. Yani şimdi aldığınız işte züccaciyecide ya da işte şeylerde gördüğünüz yerlerin hepsinde belli ölçüde hata var. O zaman Paşabahçe minimal düzeye getirmeye çalışıyordu bunu.
Paşabahçe mi alalım yani?
Bilmiyorum burada reklam oluyor mu falan da bildiğimiz yani Türkiye'nin en önemli markası yani. Geçiyorum.
Peki şimdi o ekip devam etti. Vistiki gibi Vispera ekibi.
O ekipten iki kişi var benimle birlikte. Aytülöce'yi de sayarsak işte dört kişi aslında bu bir fiil. Yani ekip Korun'da
Korun aynen
geldi ama o bir kültür Vistiki bizim için çok öğreticiydi. Yani Vistiki'de şu anda çok büyük bir cesaret. Hani onlarca farklı nitelikte farklı sektörde farklı problemi çözmeye gayret eden hani çok başarılı projeler yapan ama onu böyle ölçekleyip de genelleştirmede ciddi zorlukları olan bir modelin içindeydik ama hepimiz için inanılmaz büyük bir öğreti oldu yani. Hani herkesin CV'sinde yani çok basit bir şey CV'sinde gururla taşıyabileceği işler çıktı. Büyük bir yani endüstri için Ar-Ge nasıl yapılır, endüstri için proje nasıl yapılırla ilgili çok ciddi bir birikim oluştu. Bir de şey konusunda akıllandık yani teknolojiyi kullanarak endüstri için nasıl bir ürün geliştirilmeli.
Peki şimdi orada mesela o Vistek zamanında biraz daha müşteriye özel çözümler veya çok spesifik çözümler vardı diye hatırlıyorum.
Sonlara doğru orada bir takım dikeyler belirleyip oralara odaklanma mantalitesine ulaşmıştık aslında.
Vispera'da şu an tamamen...
Vispera perakende yöneldi ama şimdi perakendeye girdikten sonra bile ne kadar fazla özelleşme olduğunu görünce bizim o zaman yapmaya çalıştığımız şeyin ne kadar çılgınca olucu daha fazla ortaya çıkıyor.
Peki şu an bugüne geldiğimizde, Vispera'ya geldiğimizde şu an kaç kişi var mesela?
Şu anda totalde Vispera'da 41 kişi var.
Ürün tarafında?
Ürün tarafında yani Core'da 12 kişi var ama buna proje ve iş geliştirme ekiplerini de ben aslında genişletilmiş ürün ekibi olarak düşünüyorum. Çünkü onların feedbackleri ve bu şöyle olmalı böyle olmaları bence ürüne doğrudan katkısı olan şeyler. Onlarla birlikte 18 kişi. 18. Bir fiil ürünü
etkileyen,
doğrudan etkileyen kişiler. Bir aslında bir operatör ekibimiz var. Onların feedbacklerini de devralıyoruz. Bizim bazı kullanıcılarımız da operatörler aslında. Onlara da bir şey geliştiriyoruz. Onların feedbacklerini de düşünüyoruz ama...
Operatörlere de aslında açıklamakta bir fayda var. Evet. Ondan bahsetmedik.
Evet. Şimdi bunlar yapay zeka sistemleri olduğu için bu yeni bir trend var. Özellikle görsel bir veriyi, veriden hareketle nesneleri nasıl tanıyoruz diye bir soru var. Bu learning by example dediğimiz bir paradigma. Yani nasıl bir çocuk nasıl öğreniyorsa ben doğduğumda işte yüzleri bilmiyorum. Birileri o yüzlerin kime ait olduğunu bana söylüyor. Bu veri benim kafamda birikip bir beyinde bir görsel model oluşuyor o kişiye ilişkin. Nesneler için de böyle. Görsel dünyamızdaki her alanla ilgili de böyle. İşte konuşma tanıma, ses tanımada da benzer prosesler var ama benim uzmanlığım görsel tanıma onun üzerine birazcık. Şey yapayım. Orada bir etiketleme süreci oluyor arkada background'da. Bunu aslında bu yapay zeka sistemlerinde bunun taklidini yapmak lazım ilk öncelikle. Yani bu verileri önce annotate etmek lazım. Bizim kendi spesifik örneğimizde bize bir raf resmi geldiğinde oradaki ürünlerin bulunması o ürünlerin hangi o görsellerin hangi ürüne ait olduğunun eşit işaretlenmesi lazım. Yani tabularsa hiçbir şey yokken bu bilinmez. Bunu yapacak kişi operatör. Operatöre de bunu en verimli, en hızlı şekilde yapacak arayüzlere vermek lazım. O yüzden operatör bizim hayatımızda var olan bir pozisyon. Bunun ismi de var aslında. Biz ona ürün sayma ve doğrulama operatörü diyoruz. Ona da kendi içimizde kısalttık. Ürünün noktalarını attık. Usto diyoruz. Yani biz yani o anlamda usto diye bir iş tipi ürettik bu Vispera sayesinde.
Şimdi operatör ekip de aslında ürün şeyinde sayabiliriz yani.
Bir nevi sayılabilir ama demin ilk sorunun yanıtı işte 12-18.
Şey peki organizasyonel yapı nasıl? Nasıl bir takım yapısı var?
Birazcık şeyi andırıyor. Demin anlattığım o end-to-end olma halini andırıyor. İşte veri toplamak lazım, işlemek lazım. Bir de sunmak lazım. O anlamda bizim bir web and mobile ekibimiz var. Bu arkadaşlar hem mobil uygulamalarımızı geliştiriyor hem de web'deki raporlamalarımızı
müşterinin gördüğü
onları geliştiriyor. Bir de hani bizim sistem hem on-premise hem de işte cloud'da çalışıyor. Yani ikisinin birlikte çalışmasıyla cloud'daki backend'imizi geliştiren arkadaşlar.
Neden on-premise'de var peki?
Çünkü cloud'da işlemek çok maliyetli hala. Çünkü high performance computing kullanıyoruz. Gidip de o yani o şey altyapısını, compute altyapısını on-premise tutmak hala daha rasyonel. Hı. Ama yavaş yavaş cloud'a doğru da gidecek. Diğer tarafı rica ederim. Sistem tarafı dediğimiz bir yer var. Bu arkadaşlar da bu image recognition sistemlerini geliştiriyorlar. Bunun içinde UI'ları var, işte kendi backend'i var. Yani resmi alıp tanıma verisini dışarı çıkaran o sistemi geliştiren arkadaşlar. Bir de CoreVision modüllerini yazan benim Algorithmics dediğimiz bir grup var. Onlar da şeyi geliştiriyor. Bu dediğim tanıma algoritmalarını geliştirip kodlayıp core modülü haline getirip sistem ekibine veriyor. Onlar bir business logic içerisinde onları değerlendiriyor. Web and Mobile'da işte verileri sağlayan uygulamaları ya da verileri sunan uygulamaları geliştiriyor. Böyle 3 tane ekip var. Web and Mobile'la bu systems'ın arası çok daha yakın. Onları iyice birleştiriyoruz süreç içerisinde. Bir de işte geçtiğimiz sene başlattığımız bir girişim oldu. Product Management pratiklerini uygulamaya karar verdik. Ve onu da böyle aslında uzun ve sindire sindire bir süreçten sonra onu da formalize ettik. Şimdi bir Product Management ekibimiz var. 2 kişiden teşekkür. Bir arkadaş daha teknik bir background'dan geliyor. Diğer bir arkadaş da UI UX Design background'dan geliyor. Birbirini o alanda tanımlıyorlar. Yani 4 tane ekip var.
Peki ya bir iş yapılması, bir müşteri geldiği zaman ve o müşteriye bir ürün geliştirilmesi gerektiği zaman, şimdi o süreci biraz anlatabilir misin? Yani müşteriye satış yapıldı diyelim. Yani ne zaman başlıyor ürünle etkileşim bilmiyorum ama ya oradan o süreci anlatabilir misin?
Şöyle anlatayım. Bizim zaten şu anda hazırda bir müşteriye spesifik bir şey yapmadan sunabildiğimiz bir platform var. Yani müşteri geldiği zaman bizim bir müşterinin bize bir şeyi vermesi, onayı vermesi için ona bir işte demo yapıyorsunuz ya da var olanı gösteriyorsunuz falan. Onlar bizi beğendik, çok güzel diyorlar ve bize requirement'ları veriyorlar. Bu requirement'ları geldikten sonra ilk işimiz bizim bu product ekibinin bunları bir şey yapması. Yani iş geliştirme ya da satış bu requirement'ları bir sinopsis haline getiriyor. Müşteri bu şu kadar bir volümüm var, şu KPI'leri track etmek istiyor, şunlara bakmak istiyor diye bir brief hazırlıyor. O product ekibine geliyor. Product ekibi bunu daha development'ın yani ilk değerlendirmeleri. Aslında bunun bizim haliyle eziz olarak biz bunu sağlayabiliyor muyuz, sağlayamıyor muyuz? Bunu tespit ettikten sonra yani bunu kısmen oluyor. Şunları zaten standart yaparız. Bunlar özelleştirme gerekir dediği noktada bunu içeriye mutfağa aktarıyor. Daha teknik bir halde. Ona bizim işte boardlarımız var. O boardlara girişleri falan yapıyor. Ondan sonra bir geliştirme başlıyor. Genel olarak da biz şeyi hedefliyoruz. Yani bir ay içerisinde müşteriden onay geldikten sonra müşteriyi live yapmak gibi bir hedef.
Full sistem.
Evet.
Yani onu bayağı hızlı hedef aslında.
Tabii.
Yani çok büyük bir yapıdan bahsettiğimiz için.
Sıfırdan kodlama olmuyor. Yani tabii. Bunca zaman, bugün 5 sene oldu biz başlayalı. Zaten öğrene bu bir ay gibi bir lead time gibi bir hedef koyma noktasına geldik.
Peki o
bir ayın içinde bir sürü customization olduğu gibi o dediğim anotasyon süreci, müşterinin eğitimi falan filan her şey dahil yani.
Anladım. O briefin içerisinde peki yani müşteriler bunu istiyor ve o bir ayın içerisinde geliştirdiğiniz şeyler neler oluyor? Yani
KPI özelleştirmeleri genelde oluyor.
Dashboardları.
Evet onlar oluyor. Zaten o anlamda biz şu anda bizim mevcut sistemle bu perakende alanında demin anlattığım konuların yani %95'ini falan adres ettiğimizi düşünüyoruz. Yani orada sadece müşteriye spesifik olan, müşterinin datasına uyarlama oluyor. Bu data müşterinin ürün kategorisine uyarlama. Bir de müşterinin atıyorum işte bu scorecard'ına uyarlama gibi konular oluyor. Ya da veri toplarken özel ihtiyaçları oluyor. İşte ben bir sampling usulü toplamak istiyorum. Şöyle diyor işte ben ayda bir kere gideceğim, iki kere gideceğim. İşte bu verisi, bir önceki ziyaretin verisi de görünsün falan gibi. Normalde standartta bizde olmayan şeylere. İşte bu tip şeyler geldiği zaman bak güzel bir özellik dediğimizde de onu backlog'a alıyoruz. Onu standart hizmetin parçası kılıyoruz.
Zaten bir süre sonra artık onlar azalmaya başlayacak.
Aynen öyle. O bir curve gerçekten. O %95'i capture ediyoruz dediğimde oradan çıkıyor. Yani kendi standartın içinde. Bir kısmı var ki onu ancak müşteriyle masaya oturup şeyden sonra görebilirsin. O da işte İstekler. O customization.
Evet. Peki şimdi süreci anladık. Vispera'nın ürünlerini hani bu kalitede tutan Sence ne?
Yani çok iyi bir ekip olması tabii ki. Çok iyi bir ekip ve bütün baştan sona bütün sürece kafa patlatan bir yapısı var. Yani şeyler içinde değil. Herkes ben sadece kendi alanıma bakarım, diğeri bana söylensin değil. Hani o başından itibaren, o çekirdekte kurduğumuz andan itibaren çok tartışarak, herkesin dahil olmasını bir şekilde sağlayarak, herkesin mevzu üzerine düşünmesini sağlayan bir yapı oluşturduk. İletişim önemli. Yani bazen uzun tartışmalar olması pahasına. Şimdiki mesela bizim bir zorluklarımızdan biri artık bu öğretileri birazcık daha standartlaştırmak ve hani tartıştık, öğrendik. Yani şimdi hıza ihtiyacımız var felsefesini benimsetmeye çalışmak. Ama yani sorunun yanıtı herkesin işin üzerinde olması. Bence en anahtar. Yani ekibin iyi nitelikli bir ekip olması ve birbiriyle sürekli tartışarak, konuşarak konuyu havada bırakmaması. Herkes bir endişe duyuyor. Şu olmazsa bu yanlış olurla ilgili. Herkes...
O endişeyi peki nasıl verdiniz ki?
Endişe derken yani bir konsern anlamında, bir farkındalık anlamında. Yani herkes, kimse şeyle bakmıyor mevzuya. Hani bu kısmı yaparım, işimi yaparım, geçerimle bakmıyor. İşte bazı kişiler bazı yerlere duyarlı, bazıları daha az bir yerlere duyarlı olabilir. Ama bu anlamda işi bilen bir geliştirici ekibi var.
O farkındalığı peki nasıl yarattınız?
O süreç içerisinde sürekli konuşa konuşa ve hep inclusive bir şekilde şeyleri yürüterek. Yani biz 4 kişi başladık geliştirmeye. O 4 kişinin birlikte sistem tasarımını ve gerçekleşmesini yaptığında oluşturduğu düsturu bugün 20 kişilik, işte 18 kişilik ekipte de sürdürüyoruz.
Şimdi o 4 kişilik kültürün 18'e yayılması da bir iş aslında.
Evet, o yani, da zaman alacak bir şey.
Ya sürekli tekrarlamak mı aslında yani bu?
Ben şey... güzel bir yardımcı olmuş oldum bana. Aslında yani tekrarlamak öğrenmenin anasıdır diye bir laf vardır. Hı. Bizim şöyle bir en başından beri koyduğumuz bir haftalık toplantı mekanizması vardı. Yani haftalık toplantı işte Vision'daki, yani algoritmik'teki konuların, sistemdeki konuların ya da Web Mobile'daki konuların, ki bu yapılar da 4 kişiyken böyle bir şey yoktur. Yani her departmana bir kişi olacak gibi bir durum yok. Orada herkesin işin üstünde olduğu bir tartışma ortamından başlattık bunu. Yani haftalık olarak bir sync olup gündelik olarak takip ediyorduk mevzuları. Bunu daha sonra süreç içerisinde formalize ettik. Ekip büyüdükçe, yapılar oluştukça.
Ne
bu,
gibi?
Nasıl formalize ettik? İşte haftalık toplantı daha bir, yani bir ritüel işçesine. Yani bu bir grubun pazartesi günü saat 11'de haftalık toplantı olur düsturuyla devam
ediyoruz. Bütün 18 kişi mi?
Evet.
Ve ne konuşuyorsun mesela toplantıda?
Şöyle işte her birim kendi highlightlarını sunuyor. O haftaya yönelik, o haftanın gündeminde olanlarını. Ve bunu da bir sıraya göre yapıyoruz. O sırada müşteriden en core tarafa doğru gidiyor. Yani önce müşteri. Yani o gün, o haftanın gündeminde ne müşteriler var, onboard edilecek, hangi müşterilerle proje devam ediyor, nedir requestler, ne olacak gibi, bunları işte bir takım bullet pointlarla işte 5 dakika 10 dakika maksimum sürede paylaşılıyor. Herkes bunu biliyor. Bunlar aynı zamanda bizim bütün projeleri takip ettiğimiz boardlara da giriliyor. Ama yani o boardlara girildi deyip de bu tartışma bir konu, insanların yüz yüze birbirlerine bir şey söyleme fırsatını kaçırmıyoruz.
O boardlara kim giriyor şeylere, istekleri?
Her grubun lideri var. Onlar
yani satış ekibi de giriyor.
Evet, tabii orada
şeyler.
Yani orada bir işte product backloglarımız var. Yani product backlog derken aslında müşteriye sunduğumuz şey bir ürün gibi düşünebiliriz ama onların farklı modülleri var. Biz onlara da product diyoruz. Fark nereye dokunuyorsa, ya komple süreçle ilgili bir request olabiliyor ya da işte spesifik bir komponentle ilgili bir şey olabiliyor. Onlar oraya giriliyor. İşte oradan hareketle önceliklendiriliyor ve içeriye aktarılıyor.
Önceliklendirmeyi kim yapıyor?
Önceliklendirmeyi yine haftalık ekip toplantılarında yapıyoruz. Bir de şöyle diyebilirim. Yani önceliklendirme döngümüz, yani ayda bir önceliklendirme falan değil. Yani hani o haftalık bizim bütün life cycle'ımızın en önemli birimi hafta. Hı hı. O haftanın, o toplantı bize o haftanın en canlı konularını, en hot konularını tespit etme, birlikte yön verme fırsatı veriyor.
Ondan sonra herkes konuştuktan sonra
bunlar publish ediliyor. Hı hı. Zaten bir sürekli yaşayan bir backlog var. İşte o backlog'tan herkes işini alıp devam ediyor. Bu güzel bir dünyayı tasvir ediyorum. Tabii birçok konuşmayla vesaire de geçiyor ister istemez. Yani hani tabii ki confusion'lar olabiliyor. Yani bu muydu ya da diğerini mi yapmamız lazım gibi bunlar konuşarak resolve ediliyor.
Bu algoritma üreten grubun backlog'u nasıl, kim belirliyor, neye göre? Bir de çünkü hani içinde bulunduğunuz alan da böyle sürekli yeniliğin olduğu bir alan. Tabii. Nasıl yapıyorsunuz?
Onların döngüsü daha büyük bir döngü. Yani onlar da haftalık çalışıyorlar ama hani işte atıyorum ne yapmamız lazım inovatif sorusu bunun karşılığı daha geniş döngülerle şey yapıyor. O grubu benim üniversiteden arkadaşım, benim gibi bu alanda doktorası olan bizim chief scientist'imiz Erdem yürütüyor. Ama bir yandan da hepimiz biraz üniversite kökenli vesaire olduğumuz için yani hepimiz başından beri işindeyiz. Yani bizde bizim fikir sıkıntımız olmaz. Yani ne yapmamız, algoritmik düzeyde ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. Bizim zorluğumuz aslında her algoritmik düzeyde yaptığımızı ya da prototip dediğimizi üretime dönüştürmek. Yani o çok daha büyük bir zorluk oluyor. O soru zaten bu haftalık toplantılarda ya da stand-up'larda falan şey çıkıyor. Hani nereye gitmemiz lazım? Ne yapmamız lazım? Hani işte bu recognition hızı ne olmalı? Ya da işte nasıl bir ekstra bilgiyi kullanarak ben bu accuracy'yi daha iyiye götürebilirim? Şimdi deep learning diye bir hadise var. Yani burada bir sürü farklı mimariler var. İşte bu farklı mimariler farklı problemleri destekliyor. Biz mesela fiyat okuma da yapıyoruz. Fiyat okumada kullandığımız network ailesiyle ürün taramada kullandığımız network ailesi farklı birbirinden. Yani gidip bu ihtiyaç olduğu zaman birisi bunun research'ünü yapıyor. Bu alanlarda ne yapılmış, OCR konusunda deep learning'de ne yapılıyor falan dendiğinde zaten karşınıza nereye gitmeniz gerektiği ortaya çıkıyor. Mesela bir takım yani garaj proje dediğimiz konular da yapıyoruz. Augmented reality üzerine özellikle. İşte özellikle Android'de ve iPhone'da yeni kitlerin çıkmasıyla birlikte bu iş daha rahat yapılır hale geldi. Şöyle bir mobil uygulamamıza bir AR özelliği eklemek üzerine bir garaj projesi yapıldı. Şu anda
böyle Arge projesi gibi mi?
Duruyor. O da bir noktada hani development'ın acil işleri birazcık hafiflediğinde yeni product roadmap'te eklenip öyle bir özellik olarak sunulacak.
Bu aslında demin dediğinle güzel bağdaşıyor. Hepimiz neredeyse akademi kökenliyiz, okul kökenliyiz dedin ya. Onu nasıl hani içeride nasıl gösteriyor kendini bu akademi kökenli olmaya? Arge bunun bir şeyi hani üzerine işte garaj projeleri dediğin başka neler var mesela?
Nasıl diyebilirim? Herkes okuduğunu paylaşır ve şey yapar. Nasıl derler? Yani haberdar olduğu paper'ı vesaireyi zaten ortak bir yerde yapar. Benim hep arzuyla geldiğim bir şey var ama onu bir takım yoğunluktan istediğimiz kadar yapamıyoruz ama işte belli aralıklarla bir takım yeni bir alanla ilgili işte sunumlar yapılır. Mesela deep learning'i içeriye, deep learning tamamlı değildi bizim daha önceki engine'lerimiz. Bu biz 2017'nin yazında geçtik. Ama evveliyatında ben deep learning ile ilgili ilk sunumu yaptığımda 2015'ti. Zamanı geldi. Bir takım tool'lar mature oldu vesaire. Hani arada işte birazcık daha hani işte benim, Erdem'in ya da bir başka bir arkadaşın yaptığı sunumlar yeni bir alana, yeni bir algoritmik bakış açısına ilişkin şeyler de bu mekanizmanın bir parçası. Ama şu anda yani zaten herkes kendi newsfeedlerinden vesairelerden gelişmeye yakından takip ettiği için bir sürü konuyu capture edebiliyoruz. Yani onun çok formalize bir halini anlatamam çünkü hani yıllardır onu research yapan için belki ayrıca düşünmem lazım biz nasıl bunu yapıyoruz diye ama yani aslında o kişi bireylerin kendi backgroundlarının sonucu olarak oluşmuş bir şey.
İkimize kattığınız insanlar da yine akademi geçmiş insanlar.
Hepsi öyle değil ama şey var.
O çevreler.
O çevrelerden bir de gelince o hava hissediliyor içeride. Yani burada böyle tabii orada şöyle bir şey var. Genelde akademiden gelmenin bir konotasyonu da vardır. Hani şu anlamda özellikle endüstriyel düzeyde ürün geliştirmekle ilgili. Bence bizim becerdiğimiz konu hani o realiteyi yani endüstriyel ürün geliştirmekle Ar-Ge ya da akademik Ar-Ge arasındaki doğru yeri, sweet spot'u bulmuş olmak. Hani mental olarak. Yani çok işte bazı algoritmalar var, size çok iyi paper yazdırır ama onu gidip üretime dönüştürmeniz çok zordur ya da çok spesifik koşullar gerektirir o işin çalışabilmesi. O zaman da gerçek dünya öyle değil. İşte resim şu açıdan çekilecek, bilmem ne olacak ki işte AI yapsın. Şimdi ve algoritmanız da çok güzeldir. Bir sürü şeyde çok güzel paper yazdır ama bunu hayata uyguladığınız zaman 100 tane case varsa sadece onunla apply ediyorum mesela. Yani bu iyi bir şey değil. Bu matematiği doğru kurduğumuzu düşünüyorum.
Ya ürünleştirmeyi
evet,
çözdüğümüz.
Evet. Yani ne birazcık daha fantastik kalıyor diyeyim. Ne real, ne ticarileşebilir, ne değerlidirle ilgili. Herkesin de dediğim gibi tartışarak bu birebir herkesin aynı olmuyor. İşte bu da bir diyalektik kuruyoruz. Onun için de herkes kendi rolünü oynuyor.
Burada aslında sizin şirketin ürün geliştirmeyle alakalı özellikle hani telefonda da konuştuğumuz bu mottolardan belki bahsedebiliriz. Vispera'nın ürün geliştirme kültürünü Vispera yapan o şeyleri biraz açıklayabilir misin? Yani sizi farklılaştıran neler var?
Güzel, bunu seviyorum. Bunu daha başka bir mecrada söyleme fırsatı bulduğum için mutluyum aslında. Çünkü arkadaşların çok kafasının etini yemiş olduğum mottolar oluştuğu yıllar içerisinde 4-5 senede. O da şöyle ki, bir kere şu var. 4 kişilik bir ekiple kurulduğumuz çalışma düzeni ve yordamıyla bugün geldiğimiz yerdeki yordam belli temel prensipleri içermekle birlikte, yani ortaklaşmak da aynı olamıyor. Ya yani biz o yüzden de her sene bir takım yordamlar değiştirdik, bir şeyler denedik, olmadı. Bunu yaparken de oraya bir isim koyarak atıyorum. Biz Scrum uygulayacağız, biz Waterfall uygulayacağız, biz işte Holacracy uygulayacağız gibi şeylerle girmedik yani. O da hem yaşadığımız, gözlemlediğimiz durumları iyi tespit edip, çalışmayanları elimine edip yeni bir takım mekanizmalar koyarak ve bu alanlarla ilgili okuyarak, yani kim ne yapıyor, ne tür standart metodolojiler var, oradan ne iyi bize uyar, neyi uygulayabiliriz'e bakıp onları içselleştirmeye çalıştık. Bu hep bir aslına bakarsan şey mevzusuydu. Bir uzlaşma mevzusu. Yani neye geleceğim? Bir mottomuz var. İkisinin arasında bir yer var.
Oraya girmeden abi bir şey sorayım. Bu bir önceki mottodaki yani süreç her zaman değişebilir. Şirket büyüdükçe veya şartlar farklılaştıkça süreçler de değişecek. Evet. Buna bir örnek verebilir misin? Yani daha önce mesela 4 kişiyken değil de mesela 10 kişiyken
çok daha yakın zaman, bir zamandan bir örnek vereyim. Bizim normalde bu haftalık toplantıları rapor şey yaptığımız, sonuçlarını raporladığımız bir board'umuz vardı kendi proje yönetim platformumuzda. İşte weekly activities diyorduk ona. Sonra geçti bu 3 sene falan bunu kullandığımız bir mekanizmaydı. Yani her hafta toplanılıyor. Zaten bir backlog var. Bütün şeyler, yeni etkinlikler oraya giriliyor. Demin dediğim toplantı mentalitesi içerisinde. O weekly activity olarak takip ediliyordu. Ama bu board aslında başlangıçta birazcık çok high level konular nasıl derler? Bir yerde dursun, bir highlight sunsun diye yapılmış iken giderek şirketin, yani bütün geliştirmenin, bütün ürün ekibinin development backlog haline gelmeye başladı bir süre sonra. Yani oradaki konuların ifade edilmeleri çok daha detaylanmaya başladı. Şimdi ve yönetilmesi zorlaşmaya başladı. Onun üzerine biz bir takım yeni bir board structure'ı kurduk. İşte bu geçtiğimiz sene başlattığımız product management inisiyatifini iyice bir formalize ettik. İşte 3 tane ana board ürettik mesela, işte product, project ve development diye. Yani ve development tamamen product'tan ve projelerden desteklenen bir asıl main board haline geldi. Bu aslında weekly activities board'umuzun iyice
fully featured seviyede,
teknik seviye gelmiş hali haline getirdi. Bu çok yakın zamanda yaptık bunu.
Ondan önce bir arada mı kalmıştı?
Yani? Ondan önce bir normal konuşma mantığının içerisinde kendi kendine ilgilenmişler vardı ama herkesin üzerinde bir son gelen ilk yapılır gibi bir duruma dönüşme riski oluyordu. Çünkü bir süre sonra klasiktir. Yani en son konu neyse enerji oraya aktarılıyor. Ve orada birazcık her şey için, herkes için product roadmap'i kafasında maintain etmek bir yük haline dönüşmeye başlamıştı. Böyle olun, bunu yap, bu konuyu formalize ederek bu akılla yapılan bu ekstra yükü birazcık daha iyi yönetir hale geldik. Bu dediğin soruya binaen bu çok yakın bir zamanda koşulların değişmesini yarattığı duruma karşı verdiğimiz bir yanıt olarak ortaya çıktı.
Peki şimdi bu development board'u biraz daha detaylı bir board diye anlıyorum.
Evet.
Günlük haftalık planlama için kullanılıyor. Bu project ve product daha böyle hani high level.
Proje direkt ben demin dedim ya bir haftalık, bir aylık lead time'larımız var.
Evet.
Yani şeyler, projelerden
müşteri
gelecek
bazlı.
Şey, müşteri bazlı. Onlar ilk önce oraya geliyor. Onlar eğer elzem değilse oradaki bazı requirement'ları hemen yapmak. Product backlog'una alınıyor. Product backlog'u ya müşterilerden bir proje spesifik olmayan işte ya şöyle bir özellik olsa da iyi olurdu falan dediği şeyler ya da biz konu üzerine kafa patlatıp ya bunu böyle yapmalıyız şöyle bir şey eklemeliyiz dediğimiz konuları oraya ekleniyor. Development board ikisini de besliyor. Yani projelerden gelen konuların tabii ayrı önceliği var. Onlar tüketildiği zaman işte product. Bunların hepsi development board'un kaynakları. İşte bu yapılar birazcık çok dağıtıktı bu senenin başında. Yani hepsinin yeri ve mekanizması birazcık izole duruyordu. Biz bunu bir genel bir Whisper'ın proje yönetim mekanizması haline dönüştürdük.
Kimler mesela peki bu hani değişim sırasında söz sahibiydi? Yani yaparken böyle olsun şöyle olsun diye tartışırken mesela kimler konuştu?
Bütün bu 12 kişi de bir şekilde bunun içine dahil oldu. Yani tabii ben bir öneri yaptım, işte bir durumu tespit ettim, bir takım bakışlar sundum. Bakışlarla ilgili işte product ekibinden arkadaşım Kaan'la birazcık daha onu rafine ettik. Sonra arkadaşlardan feedback aldık, tartıştık. Bazı yerlerini elimine ettik, bazı yerlerini farklı bir şekilde yapmaya karar verdik. Yani geçtiğimiz Aralık'ta başlayan bu süreçti. Bir ay içerisinde tamamlandı. Yeni sene itibariyle şey yaptım.
Süper.
Genel olarak öyle bir şey var. Genelde ben birazcık bu tip konuları jeneratörü oluyorum. Yani biraz oluşturup biraz derleyip toparlayıp insanlara sunuyorum. Feedback alıyoruz, tartışıyoruz. Başka bir yere getirip. Yani benim ortak olduğunu umduğum bir karar haline getirmeden herhangi bir şey icra edilmiyor. Yani.
Bir ikinci motorunuz da.
Evet. Aslında deminki geçişimde anlamlıydı. Yani o ikincisinin arasında bir yer var lafı. Bu tartışmaların özünü oluşturuyor. Yani bu gerek beraber çalışma yordamına ilişkin şeyler ya da çok spesifik teknik bir problem geldiğinde genelde akıl izinan sahibi, konular üzerine kafa patlatan zeki insanlar konuştuğu zaman zeka düzeylerinden bağımsız olarak iki tane alternatif çözüm çıkıyor. Herkes farklı bir tarafını önceliklendiriyor. Mesela işte bir vision probleminde hız mı doğruluk mu? Yani hızlı yaparsın, hız mı yapacaksın? Birisi bunun business'la olan ilişkisinde hızın daha önemli olduğunu düşünerek işte şu kadarlık bir accuracy'yle, doğrulukla yetinebilirsin diyor. Bir diğeri diyor ki hayır diyor işte burada bizim değer önerimiz doğruluğun önemli olması. Hız birazcık daha felaket edebiliriz deniyor ve iki tane aslında aynı konuya ilişkin bir kutup oluşturuyoruz. Bu teknik bir konu. Diğer tarafta da çalışma yordamıyla ilgili. Mesela orada şu var. Tasarım odaklı mı olacağız? Her şeyi tasarımla mı yapacağız? Önce tasarım olacak ve oradan mı development'a girecek? Yoksa daha belki bir agile bir yaklaşımla bir yapalım. Onun birazcık daha evrimsel bir şekilde oturmasını mı önceliklendireceğiz? Bu ikisi yine bir kutup. Bence ikisi de doğru değil. İkisinin arasında bir yer var. İşte bunun ikisinin arasında birbiriyle sinerjistik bir şekilde çalıştığı o operating point'u bulmak demek. Yani bu yüzden de ben bu ikisinin arasındaki bir yer var lafını böyle 5 senede yüzlerce kez kullanmışımdır. Hatta bizim Kaan şey yapmıştı bir keresinde. Bu yüreğinin götürdüğü yere git gibi bir şeyle bir kitabın üzerine benim fotoğrafımı koymuş. Bir de elyesiyle ikisinin arasında bir yer var falan demişti. Yapacağım yani öyle komikliklere de vesile olmuş bir şey ama bu makul olmayı getiriyor. Makul olmak demek hani niteliksiz bir ortalama alıp her şeyi ne şiş yansın ne kebap noktasına getirmek değil. Hani her alternatifin en güzel yanını koruyacak çözümünü üretme felsefesi.
Taviz vermek mi demek oluyor peki bu?
Öyle bir o çok doğrudan şey yapılabilir. Son zamanlarda ben de onu düşünüyorum ama daha felsefi bir soru bu herhalde. Taviz vermek olarak formüle etmek istemiyorum. Daha zorlu bir çalışma noktasını bulmak olarak formüle etmek istiyorum. O dediğim gibi basit bir ortalama almak değil. O daha büyük yaratıcılığı kattığın yer orası. Yani şimdi bu A'dır, bu da B'dir, bu siyahtır ya da bu beyazdır demek yerine ben griyi tasvir etmiyorum. Aslında daha renkli bir şey tasvir ediyorum ikisinin arasındaki bir yer derken. Yani o problemden probleme biraz soyut şeyler ama hani yaşamadan yani çok spesifik bir şey olmadan yani biraz zor o.
Yok yani diyorsun ki aslında yani iki tarafın da önceliklendirdiği ve önemli olduğunu düşündüğü şeyler var. Ve hani o iki tarafın da birbirini anlamasını sağlamak istiyorsun aslında.
Ve oradaki driver da aslında biz sonuçta ticari bir işletmeyiz ve müşterinin istediği yani kritik sayıda müşterinin istediği ve bizim kısıtlarımız çerçevesinde yapılabilecek yeri bulmak.
Peki orada mesela müşterinin istediği şey demiştin ilk başta, satış takımı veya iş geliştirme takımı da aslında ürünün bir parçası.
Evet.
Müşterinin isteğini ürün takımına, yani ürünü geliştiren takıma nasıl aktarıyorsunuz? Haftalık toplantılarda illaki aktarılıyordur da
yani başka giriş neler? Giriş noktası, işte bu board, product board'unun bir tane ayrı bir grubu var. Ayrı bir giriş noktası var. O da bir kere bir proje board'umuz zaten bunun doğrudan girdiği bir yer. Yani o requirement'lar oradan giriliyor. Bir mekanizma bu. Bir de yaşayan zaten projeler ya da işte bizim yaptığımız bir tanışma toplantıları, iş geliştirme toplantılarında vesaire çıkan bir takım iş geliştirmenin edindiği feedbackler şeyler oluyor. Onların girileceği yerde işte product board'undaki özel ayrılmış alan. Onlar da aylık olduğunu düşündüğü, aylık planladığımız toplantılarla önceliklendirip daha uzun vadeli product roadmap'e konuyor.
Peki bir moton daha vardı galiba bu MVP'msi.
Ha evet. Dün konuştuğumuzda öyle bir ufak bir şey çıkmıştı. Nedir o? Ben seviyorum onu da. Her ürün bir sonrakinin prototipi. Ama prototipi şey olarak algılamamak lazım. Yani işlevsellikten az birazcık da derme çatma bir fonksiyonu olmayan bir şey gibi değil. Yani o birazcık aslında yine bir ifade tarzı. İnsanda o growth mindset'i şey yapan, nasıl derler, önceliklendiren bir şey. Yani bir de bir nevi bir alçakgönüllülük de sağlıyor. Biz bir şey yapıyoruz ama yaptığımız bir şeyi hiçbir zaman tam oldu bitti şeyiyle değil. Yani hani orada müşterinin ihtiyacı görülüyor, müşteri bundan mutlu vesaire ama yapmamız gereken şey bunu bir sonraki versiyonda daha iyiye getirmek. Orada da şu var, biz ilk çıktığımızda süpermarket ortamındaki her görsel problemi çözmeye talip bir firma olarak çıktı. Yani ideali böyle koyduk. Bu ideale giderken ilk yaptığımız versiyon bu mesela raftaki ürünlerin hemen hemen hepsini tanıyan, bulan bir sistemdi. Ama bu ilk versiyonu bunu yaparken belki çok verimsizdi. Bir takım şaşmaz kriterler koyduk. Doğru olacağız. %99'un üzerinde doğru olabilecek bir sistem geliştireceğiz. Yani bunu kısmen otomasyonla yaparsın, kısmen işte bir operatörle yapabilirsin. Ama elde ettiğimiz şey böyle bir sistem olacak. Buna hiç taviz vermedik. Sistemi bu şekilde tespit ettik. Daha sonra bu versiyonda bunu yaptık, ilk versiyonda belli bir otomasyon düzeyiyle. Sonra iterasyonlarda hep otomasyon düzeyini arttırarak bu versiyonu iyileştirdik. Çok yeni, geçtiğimiz senenin sonlarından itibaren şey esnekliğini de verdik ürüne. Yani müşterinin her müşterinin 99 doğruluğa ihtiyacı yok. Yani 96 isteyene de verebilmeliyim ben. Bu esnekliği de sağladık. Yani bu anlamda çok iyi bir ideali koyup o ideali konfigüre edebileceğimiz bir ürün roadmap'i oldu. Geriye baktığında bu ortaya çıkıyor.
Bu biraz tamam. Şeyle de bağlantılı galiba. Pardon. Ürünleştirme yani hani çok hani şey demiştim. Akademik düşünürsen hani paper'lar yazabilirsin ve işte inanılmaz bir teknoloji geliştirebilirsin ama bunun ürünleştirilmiyorsa veya müşteri tarafından kullanılmaz bir haldeyse hiçbir anlamı yok. Aslında bu da ona biraz bağlıyor.
Aynen.
Yani onu şimdi seneler içerisinde bunu öğrendik dedin. Yani ne öğrendiniz? Yani orada mesela kendinize ne ürünü geliştirirken ne değiştirdiniz de artık o hani ne bileyim teknik mükemmellikten çok ürüne odaklanmaya başladınız.
Bunun hatırı yani müşteri odaklı olmakla alakalı. Yani müşteri odaklı olmak da bence derin ele alınması gereken bir şey. Müşteri odaklı olmak bütün her dediğini yapmak anlamına gelmiyor. Yani müşteri ne istiyor, neye ihtiyacı var? müşterinin bazen kendi ifade ettiği ya da etmediği şeyler oluyor. Müşteri bazen ifade ettiği şey aslında istediği şey olmayabiliyor. Yani müşterinin asıl istediğini anlamanın belki de en kötü yollarından biri sen ne istiyorsun diye sormak. Evet. Yani onunla beraber yaşayacaksın. Ona o ürünü vereceksin, kullandıracaksın, kullanacak. Nasıl kullandığına bakıyor olacaksın. Dediği bir takım kritik noktalara kulak vereceksin. Ya bu, dediğim gibi orada o matematiği en azından ben bu deneyimde henüz çok formalize edemedim. Hı. Belki önümüzdeki dönemde daha formalize etmeyi yoluna gidebilirim ama hani müşteri odaklı olmak bir anahtar. Hı hı. Bir de ne yapabilirim? Bizim ekibin know-how'u nerede? Neye yönelik? Ve uzun vadede bunu yapmak istiyorum ama kısa vadede bu kısıtlar içerisinde buraya gitmek için hangi adımları atmalıyım? Şey noktasına, demin anlattığım konuya, hani vereceğimiz accuracy'nin yüzde kaç olması olabileceğini kontrol edebilme esnekliğine daha geçen sene gelebildik.
Ne peki sizi oraya getirdi?
Neye getirdi? Şeyi çözdük, yani 99 yapabiliyoruz.
Ama müşteri 95'e de okey.
95'e de okey. Çünkü 99'u yapabilmem için benim otomasyonla, otomasyonun verdiği performansla 99'un arasını operatörle kapatmam gerekiyor. Ya, bunu yapmak istemeyebilirim. Yani özellikle ölçeklemek istiyorsam. 99 zaten çok fazla bir accuracy. Yani çoğu 96 ile 95 ile yetinebilecek müşteri de var. O zaman benim bu esnekliğe sahip olmam lazım. Orada da işte bir takım teknik şeyler henüz onu yapmamıza el vermiyordu. Yani backend'in özellikleriyle ilgili. Şimdi onu yaptık.
Peki mesela o şey, şimdi o sanki bir şey tarafına getirdiniz konuyu. Bu işte return on investment dedikleri veya işte şey, müşteri sonuçta X para veriyor bu ürün için. Şimdi 99, %99 bir accuracy veya 95'lik bir accuracy arasında ona bir getiri şeyi çok fazla olmayacak. O yüzden verdiği parayı vesaire falan. Şimdi o mantığı şeyde ekibe mi yansıttınız yani? Veya bunun farkında olmalısını sağladınız iletişimle.
Aynen öyle. Yani şöyle, o aslında ROI üzerinden değil de daha çok müşterinin böyle bir şeye verebileceği fiyat noktasını daha iyi almadık geçen sene. Yani artık bir sürü input vardı. Böyle bizi bir yere çek. Biz bir şey yapıyoruz. İşte benim hostum şu. Bunun üzerine feature'ları falan ekliyorum. Bir şey çıkıyor. Ama bakıyorsun, yani müşteri buna hak verebilir, anlayabilir. Ama onu vermiyor.
O kadar para vermek istemiyor.
Vermek istemiyor. Yani o ünite o fiyatı vermiyor. Onun hazır olduğu bir şey var. Yani o, biz de oraya neyi getirebilirsin? Gidip zarar etme pahasına yapmayacaksın.
95'e
çekerek. 95'e çekerek yapabiliyorsun. Bunu bulduktan sonra açık ve transparan olmak ve yani business constraint'leri ekiple, yani birazcık 12 kişilik gibi daha o anlamda çevik bir ekip, doğrudan birebir bir odaya toplayıp da konuşabileceğim bir ekiple olmanın avantajı bu. Bunun arkasındaki background'ı anlattığında o farkındalık ortaya çıkıyor. Ve ona yönelik geliştirme yapılıyor.
Süper. Abi çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Vakit ayırdın. İspera'nın ürün geliştirme süreçlerini anlattın. Aytoloji'ye de buradan selamlar, bizi tanıştırdığı için. Yani gerçekten farklı, bizim için farklı, en azından benim için farklı bir şey oldu. Çünkü her ne kadar büyük şirketler, hani ERP, ama ERP diyorum, enterprise seviyesinde bir ürün veriyorsunuz ama diğer taraftan da hani farklı şeyde mobili var, web'i var, işte AI tabanlı image processing teknolojisi var vesaire. Onların hepsini birleştirip bir ürün haline getiriyorsunuz. Evet. Ve bunu aslında ne zaman kurmuştu Vispera?
2014.
2014'ten beri değil, aslında çok daha uzun süredir yapıyorsunuz. Yani hani 4 kişi en azından. Hani bu şey, şirketin kültürünü getiren 4 kişi. Evet. O yüzden çok güzel bir hikaye, Vispera'nın da hikayesi. Ağzına sağlık. Tekrardan geldiğin için çok teşekkürler.
Ben de çok teşekkür ederim. Yani sadece benim konuşmamla ilgili değil, genel olarak bu girişim bizim bu ülkede ihtiyacımız olan girişimlerden birisi. Bu tür herkesin deneyimini paylaşması. Ben de onun için ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel bir iletişim.
Evet, biz teşekkür ederiz. Dinleyenlere de çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Paraşütlü Üretim Bandı'nın bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlere üretimbandipodcast.com, Spotify, iTunes ve diğer podcast uygulamalarından ulaşabilir. Bizimle yine sitemizden ya da Twitter hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz.
Gitmeden önce size Gümlet Medya'nın diğer podcastlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Girişimci Muhabbeti, Samican, Barış ve Tuna tarafından sunulan haftalık teknoloji, girişimcilik ve güncel konular hakkında muhabbet ettikleri bir podcast. Girişimcilik ve teknolojinin bugün ve yarını konusunda yayınlanan bir diğer haftalık podcast ise Arman ve Koray'ın sunduğu Yollarda TV. Yayınlarına aynı zamanda YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Bir diğer podcast ise Serbest Oyun İmalatı. Oyun ve animasyon sektörlerinde yıllarca dirsek çürüten Zeynep ve Orçun, evde geliştirdikleri yeni oyunları Anytown, Garage Sale Monsters üzerinden Türkiye'de bağımsız oyun geliştirmeyi her yönüyle masaya yatırıyorlar. İyi dinlemeler.